Ayrım 11. Akılça, Özgürlük Yolları 1, Jean-Paul Sartre, sayfa 84. Daniel'in saati 10:25 geçiyordu. Mutfağın kapısını araladı. Hafif bir ıslık çaldı. Önce Scipion göründü. Kırmızımsı, sarı ve beyaz tüylüydü. Ciddi gözlerle Daniel'e baktı. Ağzını bir karış açıp esnedi ve sırtını kamburlaştırarak gerindi. Daniel diz çöktü. Hayvanın burnunu sevgiyle okşadı. Gözleri hafifçe aralık, kedi mırıldanıyor. Daniel'in kolunu yumuşak ayaklarıyla ovuyordu. Daniel, kediyi ensesinin derisinden tutup kaldırdı, sepete koydu. Scipion bir an şaşırdı ama karşı koymadan kıvrılıp yattı. Malvina sonra geldi. Daniel, Malvina'yı ötekiler kadar sevmiyordu çünkü yalancı ve yüze gülücüydü. Daniel'in kendisini gördüğünü fark edince mırıldanmaya, kafasını kapının kenarına sürterek nazlanmaya başladı. Daniel hayvanın tombul ensesini kaşıdı, Malvina sırt üstü yatarak kısa bacaklarını havaya kaldırdı. Daniel elini onun uzun, siyah tüylerinin altında görünen memelerin arasına sokarak okşadı. Şarkı söyler gibi "Oo, oo" diye mırıldanıyordu. Kedi başını zarif bir harekette çevirerek bir yandan bir yana yuvarlandı. Daniel öğleye kadar bekle diye düşündü o zaman. Sonra hayvanı dört ayağından yakalayarak sepete, Scipion'un yanına bıraktı. Malvina bir an şaşırmış göründü. Sonra ilgisiz bir tavırla Scipion'un yanına uzandı, mırıldanmaya devam etti. Daniel, "Pope!" diye seslendi. "Pope, neredesin?" Pope çağrıldığı zaman gelmezdi. Daniel onu bulmak için mutfağa girdi. Kedi onu görünce hava gazı fırının üzerine atladı. Bu sağ yanında boydan boya bir yara iziyle iri bir sokak kedisiydi. Daniel soğuk bir kış gecesi Lüksemburg'da bahçe kapılarının kapandığı saatte bulmuş, eve getirmişti. Huysuz ve kendini beğenmişti. İkide bir Malvina'ya saldırır dişlerdi. Daniel Pope'yi seviyordu. Hayvanı kollarına aldı. Kedi ensesindeki tüyleri kabartarak başını içeri çekmişti. Ürkmüş bir hali vardı. Elini uzatarak hayvanın burnunu okşadı. Pope bu eli yarı şaka, yarı öfkeli ısırır gibi yaptı. O zaman Daniel onun kabadayı ensesini sıktı. Hayvan iri başını ona doğru kaldırdı. Horuldamıyordu. Pope hiç horuldamazdı zaten ama ta gözlerinizin içine bakardı. Daniel, İnsan şaşırıyor diye düşündü. Ta gözlerinin içine bakan bir kedi. Aynı anda hayvanın çaresiz bir korkuyla dehşet içinde olduğunu hissederek gözlerini onun iri gözlerinden kaçırdı. Ötekiler öbür ikisi sepette horulduyarak aptalca bir keyifle kıvrılıp yatmışlardı. Ağustos böcekleri gibi. Daniel sepettekilere kötü bir rahatlıkla baktı. Miskin keratalar. Malvina'nın pembe memelerini düşündü. Ama Pope'yi sepete sokmak başlı başına bir meseleydi. Hayvanı arkasından itmek zorunda kaldı. Pope ani bir saldırıyla başını arkaya çevirerek hırladı ve tırmaladı. "Ya öyle mi?" diye söylendi Daniel ve kediyi ensesiyle arka ayaklarından sımsıkı tutarak zorla öne eğdi. Sepet Pope'nin sivri tırnaklarıyla çıtır çıtır ses verdi. Kedi bir an dehşet ve şaşkınlık içinde hareketsiz kaldı. Daniel bu kısacık andan yararlanarak çabucak kapağı kapadı. Sonra "Öf be!" dedi. Eli biraz acıyordu, ufacık bir acı, gıdıklanma gibi bir şey. Doğruldu ve sepete alaylı bir zafer duygusuyla baktı. Neyse kapattık. Elinin üzerinde incecik, uzun, üç yırtık ve içinde, kendi içinde tatsız bir acı vardı. Arkası kötü gelebilecek bir tatsız acı. Masanın üzerinden ip yumağını aldı, pantolonun cebine soktu. Tereddüt ediyordu. "Yol epey sıcaktan pişeceğim," diye söylendi. Flanel ceketini giymek isterdi ama zararı yok. Zaten her istediğini yapmaya alışık değildi. Üstelik bu sıcakta elinde koca bir sepet ve o kalın ceketle kanter içinde yürümek gülünç olurdu. Gülünç. Bu düşünce onu güldürdü. Mayıs'tan beri sırtına giymediği tweed ceketini aldı. Sepeti kulbundan tuttu. Amma da ağarmış pis hayvanlar. Kedilerin hakarete uğramış, kırılmış gururlarıyla öfkeden kuduruşları gözünün önüne geldi. Demek ben işte bunu seviyormuşum diye düşündü. O putlaşmış sevgilileri kapaklı bir sepetin içine hapsetmek yetmişti. Onlar birden herhangi üç kedi oluvermişlerdi. gösteriş pudalası ve aptal üç memeli hayvan, korkudan titreyen güçsüz zavallı üç canlı, kutsal bir yanları da yoktu, hiç yoktu. Kedi herhangi bir kediydi. Kapıdan çıkarken bir an içi burkuldu ama aldırmadı. Merdiveni inerken kendini sert ve kuru hissetti. İçinde tuhaf bir yavanlık, bir tatsızlık vardı. Çiğ etin yavanlığı gibi bir şey. Kapıcı kadın oradaydı, gülümsedi. Daniel seviyordu çünkü Daniel her zaman terbiyeli ve saygılıydı. Bu sabah erkencisiniz Monsieur Serrano. Daniel kadına dikkatle bakarak, hasta olmanızdan korkmuştum madam dedi. Dün gece eve çok geç döndüm. O saatte kapınızın altında ışık vardı. Kapıcı, düşünün dedi, o kadar yorgundum ki elektriği söndüremeden uyuyup kalmışım. Sonra birden kapıyı çaldığınızı işittim. Kendi kendime, işte Monsieur Serrano geldi dedim. Çünkü dün gece sizden başka dışarı çıkan olmadı. Sonra ışığı söndürdüm, saat üçü geçiyordu herhalde. Evet aşağı yukarı. Kadın, üü dedi. Kocada bir sepetiniz var, kedilerim içinde. Hasta mı yoksa zavallı hayvancıklar? Hayır, onları kız kardeşimin evine, Medon'a götürüyorum. Veteriner açık havaya ihtiyaçları var dedi de. Sonra ciddi bir sesle devam etti. Kediler de verim olur, biliyor musunuz? Kapıcı kadın şaşırarak, verem mi dedi. Öyleyse onlara çok iyi bakmak gerek. Sonra, ama şimdi ev bomboş kalacak dedi. Odanızı temizlerken onlarla oynamaya alışmıştım. Hele siz kim bilir nasıl arayacaksınız. Daniel, hem de nasıl Madame Dupuy dedi. Kederli bir gülümseyişle kadına baktı, sonra yürüdü. Bunak karı diye söylendi. Piç gibi kaldı şimdi. Her yukarı çıkışında hayvanlarla oynuyormuş demek. El sürme diye kaç kez uyardım. Elin kedilerine bakacağına, kendi kızına baksa daha iyi eder. Kapıdan çıktı ve aydınlık, o insana batan, yakan çiğ aydınlık gözlerini kamaştırdı. Gözleri acıyordu ama bunun şaşacak bir yanı yoktu. İnsan bir gece önce içti mi, ertesi sabah aydınlığa bakamazdı. Bir şey göremez olmuştu. Alnının çevresinde demir bir çemberle, kör gözlerle aydınlığın içinde yüzüyordu. Birden yerde gölgesini gördü. Elinde sallanan koca sepetle kısa güdük bir gölge. Daniel gülümsedi. Çok uzun boyluydu oysa. Gövdesini dikleştirerek daha da uzadı. Ama gölge gene kısa ve şekilsiz kaldı. Tıpkı bir şempanzeye benziyordu. Doktor Jekyll ve Mr. Hyde. Yok, taksiye binmem. Dünya kadar vaktim var. Oraya kadar Mr. Hyde'ın gölgesini göreceğim. Oradan Chateron'a gidecekti. Chateron'un bir kilometre kadar uzağında senin tenha ıssız bir kıyısı vardı. Son dakikada tornistan etmeyeceğim diye düşündü. Bir bu eksik artık. Orada vitri fabrikaları senin sularını adam akıllı kirletiyordu. Simsiyahtı sular ve üzerinde yeşilimsi peltemsi lekeler yüzüyordu. Daniel kendini dinledi. İçi öylesine yumuşak, öyle rahattı ki insana alışılmış bir şey gibi gelmiyordu. İşte insanoğlu böyle diye düşündü. Önce biri vardı, taş gibi sert ve kıpırtısız, sonra onun altında af bekleyen bir kurban vardı. İnsanın kendinden bir başkasıymış gibi nefret edebilmesine tuhaf diye düşündü. Aslında bu da yanlıştı. Ne düşünürse düşünsün, yalnızca bir Daniel vardı. Kendini suçladığı zaman insana kendinden sıyrılıp çıkıyormuş, pis, bulanık bir uğultunun üstünde yükselip aşağıda kalanı yargılıyormuş gibi geliyordu. Sonra bir anda yeniden yuvarlanıyor, aşağının çekişiyle savrularak insan gene kendine karışıyordu. Boktan iş diye söylendi. Kafayı çekmeli, başka çare yok. 3-5 adım daha, hemen orada, Teydus sokağındaki şampiyonede iki kadeh bir şey içebilirdi. Garson kırmızı tahtadan fıçı biçimindeki masaların tozunu alıyordu. Sepeti bir kenara koydu ve taburelerden birine çöktü. Barmen, viski diyeceksiniz herhalde dedi. Daniel sertlikle hayır dedi. İnsanları şemsiyeymiş ya da dikiş makinesiymiş gibi etiketleyip sıra sıra dizip ayırmak tutkularıyla Tanrı hepsinin belasını versin diye düşündü. Ben değilim, o da değilim, bu da değilim. Hiçbir zaman bir şey olmadım ama onlar gene de sizi kendi keyiflerince nitelendirip bir kutuya koyarlar. Bu bol bahşiş verir, öteki her gelenin biridir, insanı güldürür. Ben de her seferinde viski isterim. Bir Gin Fizz. Barmen tek kelime söylemeden bardağı uzattı. Korkmuştu anlaşılan. Daha iyi ya, bir daha buraya gelmem zaten. Çok yılışık herifler. Gin Fizz de müsil gazozuna benziyor. Dilin üzerine tozlu, yapışkan bir şey gibi yayılıyor. Sonra boğazda demir kokulu berbat bir acılık bırakıyor. Hiç hoşuma gitmedi diye düşündü Daniel. Büyük bir kadehle bana bir vodka verin. Vodkayı içti ve ağzında bir ateş yağmuruyla bir an durdu, düşündü. Hiç bitmeyecek herhalde diye mırıldandı. Ama bunlar her zamanki içi boş düşüncelerdi. Karşılıksız çekler gibi. Hiç bitmeyecek olan ne? Hiç bitmeyecek olan ne? Bir çatırtı ve kısa bir miyavlama duyuldu. Barmen sıçradı. Daniel kısaca, "Sepette kediler var," dedi. Kalktı, barın üzerine bir 20 frank fırlattı ve sepeti aldı. Sepeti kaldırınca yerde küçük kırmızı bir leke görmüştü. Kandı bu. Ne halt ediyorlar içeride diye düşündü. Ürkmüştü ama kapağı kaldırmak istemiyordu. Şimdi bu kapalı sepette yalnızca müthiş ve belirsiz bir korku vardı. Kapağı açtığı anda bu korku birden kedilerin şekline bürünecekti ve Daniel'in bunu görmeye cesareti yoktu. Ya, demek cesaretin yok ha? Ya ben şimdi o kapağı açıverirsem? Ne var ki, Daniel sokaktaydı ve gene kör olmuştu. Yapışkan ve bembeyaz bir körlük. Gözleriniz kaşınıyordu. Yalnızca ateş görüyorum sanıyor ve birden sizden 3-5 adım ötede bir takım şeyler gördüğünüzü fark ediyordunuz. Sokağın ucunda yüksek mavi bir duvardan başka bir şey yoktu. Böyle her şeyi görmek ne korkunç diye düşündü. Cehennemi de böyle tasarlıyordu. Her yeri, her şeyi delip geçen, dünyanın öbür ucuna kadar her şeyi ve kendi içinde her şeyi gören bir göz. Sepet elinde kımıldadı. İçeride kediler çırpınıyordu. Elinin bu kadar yakınında hissettiği bu müthiş korku ona zevk mi yoksa korku mu veriyor kestiremiyordu Daniel. Hoş, ikisi de bir diye aşağı yukarı. Onları gene de rahatlatan bir şey var. Kokumu alıyorlar. Benim yanlarında olduğumu biliyorlar. Gerçekten diye düşündü. Ben onlar için bir kokuyum ama bekleyelim. Daniel biraz sonra bu tanıdık kokuyu taşımayacaktı. Hiç kokusuz, ona yeni bir koku verebilecek kadar içli ve duygulu olmayan bir insan kalabalığı arasında dolaşacaktı. Kokusuz, gölgesiz, hatta geçmişsiz kendinden kopmuş ve geleceğe giden bir çırpınma halinde. Daniel birden kendini, kendi bedenini birkaç adım ötede, elindeki yük yüzünden hafifçe topallayarak yürür gördü. Kendine doğru geliyordu. Bir bakıştan ibaretti. Ama bir mağaza vitrini parladı ve yaşam bir anda söndü. Daniel buruk ve yosunlu bir suyla doluyordu. Bu su kendisiydi. Senin suyu da buruk ve yosunluydu, sepeti dolduracaktı ve kediler birbirlerini ısıracaklar, parçalayacaklardı. İçini koyu bir huzursuzluk doldurdu. Saçma bir şey bu diye düşündü. Durmuş sepeti yere bırakmıştı. Başkalarına kötülük ederek kendinden öç almak. İşte bu. Çünkü insanın gücü kendine yetmiyor. Sonra aklına gene İstanbul'un köpekleri geldi. Orada kocalarını aldatan kadınları da eskiden çuvallara koyar, vahşi kedilerle birlikte boğazın sularına fırlatırlarmış. Fıçılar, çuvallar ve kafesler, zindanlar. Daha beteri de varmış. Daniel omuz silkti. İşte gene içi boş bir düşünce. Trajedi oynamak istemiyordu. Bir zamanlar çok oynamıştı. Trajedi oynuyorsa insan, kendini çok ciddiye alıyor demekti. Daniel artık hiç ama hiçbir zaman kendini ciddiye almayacaktı. Otobüs birden göründü. Daniel şoförü işaret etti ve atladı. Terminale, biletçi, 6 bilet dedi. Senin suları onları delirtecekti. Mor ışıltılı kahverengi su. Genç bir kadın yapmacık bir ciddiyetle karşısına oturdu. Yanında küçük bir kız vardı. Küçük kız sepete merakla bakıyordu. Pis yumurcak diye düşündü. Birden sepet miyavladı ve Daniel bir cinayet işlerken suçüstü yakalanmışçasına irkildi. Küçük kız açık bir sesle "Anne, bu ne?" diye sordu. Anne "Şşş," dedi. "Mösyö'yü rahat bırak." Daniel sepette kediler var dedi. Küçük kız. Onlar sizin mi diye sordu. Evet. Neden sepete koydunuz onları? Nereye götürüyorsunuz? Daniel yavaşça. Hastalandılar da dedi. Görebilir miyim kedilerinizi? Anne. Janine dedi. Çok oldun artık. Onları gösteremem çünkü hastalıktan huyları bozuldu. Isırıyorlar. Küçük kız tatlı ve inandırıcı bir sesle. Bana bir şey yapmazlar dedi. Ben onları severim. Öyle mi sanıyorsun? Daniel alçak sesle hızlı hızlı konuşuyordu. Ben şimdi kedilerimi suya atıp boğacağım. Neden biliyor musun? Çünkü dün bana çiçek getiren küçük senin gibi güzel bir kızın yüzünü parçaladılar da ondan. Şimdi küçük kıza camdan bir göz takacaklar. Ya? Küçük kız hii diye hafif bir çığlık attı. Birkaç saniye sepete doğru baktı sonra annesinin kucağına kapandı. Daniel'e öfkeli gözlerle bakan anne hadi hadi diye çocuğu yatıştırmaya çalıştı. Bak gördün mü? Sana uslu otur diyorum. Söz dinlemiyorsun. Herkesle konuşulur mu? Mösyö şaka yaptı. Hadi kaldır başını bir şey yok. Daniel kadını aynı soğuk bakışla süzdü. Benden nefret etti diye düşündü. Memnundu. Camların arkasından gri yüzlü evler gelip geçiyordu. Kadının hala kendisine baktığını hissediyordu. Öfkeli bir anne. Ben de nefret edilecek bir şey arıyor. Yüzümden gayrı tabii. Kimse Daniel'in yüzünden nefret edemezdi. Giysimden de edemez çünkü yeni ve temiz. Ha, bak belki ellerim. Elleri geniş ve kısaydı. Biraz kalınca parmaklarının üzerinde siyah tüyler de vardı. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. İşte buyurun bakın, iyice bakın. Ama kadın çoktan savaştan çekilmişti. Gözlerini önünde bir noktaya dikmişti. Dinleniyordu. Daniel onu açgözlü bir merakla seyrediyordu. Böyle kendilerini koyu verip dinlenen insanlar bunu nasıl yapabiliyorlardı? Sanki bütün bedeni, bütün ağırlığıyla kendi üzerine çökmüş yığılmıştı. Bu başın içinde kendi kendinden kaçmaya benzer bir küçücük düşünce, bir merak, bir kin, en ufak bir kımıldanma, bir ürperme bile yoktu. Yalnızca uykunun kalın ve ağır varlığı hissediliyordu. Kadın birden uyandı, ani bir canlılıkla gözleri parladı. Geldik dedi, geldik, hadi çabuk, 2 saatte kalkamıyorsun, insanın içi sıkılıyor. Kızını elinden tuttu ve sürükledi. Küçük kız inerken döndü ve sepete korkulu gözlerle baktı. Otobüs yürüdü. Az ileride tekrar durdu. İnsanlar gülüşerek Daniel'in önünden geçtiler. Biletçi, terminal diye bağırdı. Daniel sıçradı. Otobüs bomboştu. Kalktı ve indi. Burası küçük bistrolarıyla kalabalık bir alandı. Bir takım işçilerle kadınlar eski tip bir otomobilin çevresini sarmış seyrediyorlardı. Kadınlar bir an durup Daniel'e şaşkın gözlerle baktılar. Daniel adımlarını sıkışlaştırdı ve sene doğru inen küçük pis bir sokağa saptı. Yolun iki yanında antrepolar ve sıra sıra fıçılar vardı. Sepet artık durmadan miyavlıyordu. Daniel koşmaya başladı. Suyun damla damla akıp gittiği bir kova taşıyordu sanki elinde. Her miyavlama bir su damlasıydı. Kova ağırdı. Daniel sağ elinden sol elini geçirerek alnının terini sildi. Kedileri düşünmemek gerekti. Ya, demek kedileri düşünmek istemiyorsun. Ama düşünmek gerek, şart, yoksa iş çok kolay olurdu. Daniel, Poppy'nin altın renkli gözlerini görür gibi oldu ve herhangi bir şey düşündü. Borsada önceki gün 10.000 frank kazanmıştı. Marcel'i düşündü. Gece Marcel'i görmeye gidecekti. Daniel acı acı güldü. Marcel'i küçümsüyordu şu anda. Birbirlerini sevmediklerini, itirafa cesaretleri yok diye düşündü. Eğer Matthew her şeyi olduğu gibi görebilirse bir karara varırdı. Ama istemiyor, görmek istemiyor. Çünkü yitirmek, kendini yitirmek istiyor. O normal bir insan. Kediler sanki bir yanları koparılmış gibi bağırmaya başlamışlardı. Daniel bir an aklını kaçıracağını sandı. Sepeti yere bıraktı ve çılgın gibi tekmeledi. Sepette şiddetli bir debelenme oldu. Sonra ses kesildi. Daniel başında kulaklarının arkasında buz gibi bir ürpermeyle öylece durdu. Antrepoların birinden işçiler çıkmıştı. Tekrar hızlı hızlı yürümeye başladı. İşte orası. Senin rıhtımındaki taş merdivenden indi, yere bir katran fıçısıyla çerçöp arasına çöktü. Nehir mavi göğün altında sapsarıydı. Karşı rıhtımda fıçı yüklü, simsiyah salapuryalar yan yana dizilmiş bekliyordu. Daniel güneş altında oturuyordu ve şakakları zonkluyordu. Suya fosforlu gibi parlayan kocaman lekelerle parça parça kabarmış dalgalanan suya bakıyordu. Cebinden yumağı çıkardı ve çakısıyla uzun bir ip kesti. Sonra kalkmadan sol eliyle kaldırım taşlarından birini aldı. İpin bir ucunu sepetin sapına sıkı sıkı bağladı. Sonra öbür ucunu taşın çevresine birkaç kez dolaştırdı. Üst üste düğümledi ve yere bıraktı. Acayip bir silah olmuştu bu. Daniel sepeti sağ eliyle, taşı sol eliyle taşımak gerektiğini düşündü. İkisini aynı anda suya bırakacaktı. Sepet belki saniyenin onda biri kadar kısacık bir zaman suyun yüzünde kalacaktı. Ama sonra sert, kaba bir güç onu dibe çekecekti ve sepet bir anda batıp gidecekti. Daniel, hava çok sıcak diye düşündü. Kocaman kalın ceketine küfretti ama çıkaramazdı ceketi. İçinde öteki çırpınıyor, yalvarıyor, rica ediyordu ve Daniel, öbür Daniel, haşin ve duygusuz, içindekinin iniltisini dinliyordu. İnsan kendini bütünüyle öldürmeyi göze alamazsa böyle bölük pörçük yapar bu işi. Suya yaklaşıp veda edecekti. Elveda. Dünyada en çok sevdiklerim. Ellerine dayanarak biraz doğruldu ve iki yana bakındı. Sağında kıyı bomboştu, solda uzakta bir balıkçı görünüyordu. Güneşte durgun, simsiyah bir gölge gibiydi. Suyun anaforu dalga dalga ona kadar gidecekti ve balıkçı oltasına balık vurdu sanacaktı. Güldü ve alnında biriken teri silmek için mendilini cebinden çıkardı. Kol saatin akrebiyle yelkovanı 11:25'i gösteriyordu. 11:30'da. Bu inanılmaz, unutulmaz dakikaları uzatmak gerekti. Daniel ikiye bölünmüştü şimdi. Kendini kurşun renkli bir göğün altında, kıpkızıl bir bulutun içinde kaybolmuş hissediyordu. Matthew'yu düşündü ve bir çeşit gururla özgür olan benim diye mırıldandı. Ama bu gurur kimseye ait olmayan bir gururdu. Daniel bir kimse değildi ki. 11:29 gece Daniel kalktı. O kadar dermansızdı ki katran fıçısına yaslandı. Tweed ceketinde katran lekesi olmuştu. Eğildi, baktı. 11. ayrımın sonu, sayfa 91.